Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu uzman doktor Mehmet Zamanoğlu. Kendisi anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı.
Merhaba hocam.
Diyeyim Mehmet hocam, şimdi der demez de tabii ilk soruyla başlayalım. Nedir anesteziyoloji ve reanimasyon?
Anestezi ve reanimasyon bir tıp dalı olarak geçiyor. Anestezi halk arasında yaygın olarak bilindiği şekilde narkoz doktoru olarak
narkoz
da geçiyoruz.
Doktoru, uyutan doktor.
Uyutan doktor, narkoz doktoru. Reanimasyon kısmı da daha az bilinse de yoğun bakım doktoru olarak geçiyor. Reanimasyon hayatla yaşam çizgisi gibi bir ifade manalandırılabilir. Tam o çizgide yaşam savaşı veren hastalara yardımcı olmaya çalışan
destek olmaya.
Destek ünitelerinde çalışıyoruz.
Peki. Şimdi Mehmet hocam, biz programımızla ilgili dinleyenlerimizden gelen soruları derleyip topluyoruz. Belli bir hacme ulaştığında konuyla ilgili bir uzman hekim arkadaşımızı davet ederek bu soruları yöneltiyoruz.
Evet,
o yüzden programımızda bir konu bütünlüğü yok. Daldan dala gelen soruları size iletmeye çalışacağız.
Tamam hocam, çok mutlu oluruz.
İlk gelen sorumuz şu. Bir hastamız merak edip sormuş anladığım kadarıyla. Ameliyat olan hastalar nasıl uyutuluyor?
Evet.
Demiş.
Bizim burada uyutma yöntemlerimiz genel yaygın yöntem damar yolundan serumun içine veya direkt damara zerk edilerek uyutucu maddeler, narkoz maddelerinin verilmesi şeklinde. Bunlar şu an için en yaygın görüş, dengeli anestezi dediğimiz hastaya daha az yan etki oluşturacak, daha az alerji oluşturacak şekilde planlanan ilaçların uygulanması şeklinde uyutma oluyor.
Peki uyuduğumuzda yani normal uyku mu uyuyoruz, ekstra bir bilinç kaybı mı söz konusu?
Evet, bu çok ilginç bir an oluyor. Hasta hiçbir şekilde, hani gece uykumuzda daha önce bir uyku gelmesi oluyor veya şey oluyor. Burada çok heyecanlı veya korkan bir hasta bu ilacın beyne ulaşmasıyla yaklaşık bu 20-25 saniye içinde beyne gelen ilacın etkisiyle tamamen bir koma hali gibi yanıtsız, ağrıya yanıtsız bir şekilde uyuma hali oluyor. Uykuya benziyor şekli, nefes alıp verip veya şey şeklinde tarif edersek benziyor. Ancak burada hiçbir şekilde ağrıya, sese, hiçbir uyarana yanıt vermemesi şeklinde derin bir uyku hali olarak tanımlayabiliriz.
Peki esas olan burada ağrıyı hissetmemeksi için mi anestezi veriyoruz hastaya?
Tabii ki hocam. Burada uygulanacak işlem, cerrahi işlem her ne kadar küçük veya büyük olsun, hastayı rahatsız edici, ağrı meydana getiren bir işlem oluyor. Tabii ki hastanın menfaati için yapılıyor bu, ama burada hastanın hareket etmemesi, ağrı duymaması ve
tabii
düşünün, vücudunun...
Kalp ameliyatı yapıyorsunuz, hasta sağ solu kıpırdadı. Olacak iş değil.
Maalesef evet. Bunun için hastayı konforlu bir şekilde uyutmak amacımız.
Peki şimdi bu konu daha genişleyecek tabii. Biraz
tabii
sonra
ki
sorularla gideceğimiz için şimdilik burada
kestik. Siz varken.
Eyvallah. Bir hastamız demiş ki lokal anestezi ile ameliyat olacağım ama ameliyat olma sırasında bu görüntüyü seyretmek zorunda mıyım?
Yok, tabii ki değil. Tam tersine biz ne kadar hastalar istese de mümkün olduğunca görmemesini sağlıyoruz. Buradaki maksadımız lokal anestezide hastanın gereksiz yere narkoz almasını önlemek ve hastanın konforlu bir şekilde, yine ağrısız bir şekilde çeşitli yöntemlerle, yine lokal anestezinin de çeşitleri var, bu şekilde ameliyatının olmasını sağlıyoruz.
Şimdi bir şey sormak istedim ben. Lokal anestezi ne demek? Bölgesel anestezi ne demek? Aynı şey mi bunlar?
Bunlar tabii ki şu şekilde aynı diyebiliriz. Hasta uyumadığı için
Şuur kaybı yok.
Şuur kaybı olmadığı için bir standarda sokabiliriz. Lokal anestezi dediğimizde örneğin parmak operasyonu olabilir veya bölgesel bir ameliyatımız olabilir.
Diş çekme.
Diş
sünnet.
Çekme. Evet. Belli bir yerinde lipomları olabilir. UR dediğimiz ufak iyi huylular, kitleler. Bunlar için lokal anestezik maddeler uygulanıyor. Hasta en fazla dokunma duyusu veya yüzeyel basınç duyusunu hissederek ameliyatını konforlu bir şekilde de narkoz almadan olmuş oluyor. Bölgesel anestezi dediğimiz zaman
burada organın civarına anestezi yaptık sadece.
Tabii ki. Sadece kesilen bölgeye yaptık.
Bölgenin
hatta
civarına. Peki
evet.
Bölgesel anestezi?
Bölgesel anestezi dediğimiz zaman burada spinal ve epidural anestezi dediğimiz yöntemler devreye geliyor. Buradan belli bölgelere, özellikle yaygın olarak kullanılan sezeryanlar, fıtıklar, hemoroidler, diz ameliyatları gibi ameliyatlarda, yani belin, göbeğin altından ameliyatlarda yaygın kullanılan yöntemle anestezik madde beyin omurilik sıvısı dediğimiz sıvının içine spinal yöntemde veya o zarın kenarına verilerek epidural yöntemde, bunlar sadece yöntem farkı, la verilerek hastaya konforlu bir şekilde ameliyat olması sağlanıyor. Bölgesel anestezide yaptığımız bölgenin daha alt kısmı, yani göbeğin altında hissizlik tamamında oluyor. Yani felç dediğimiz geçici bir felç oluyor.
Peki bölgesel anestezi mesela kol için yapılamaz mı?
Yapılabiliyor hocam. Orada aynı şekilde.
Koltuk altından mı?
Koltuk altından veya yani boyundan diyeyim. Böyle belli bölgelerden, diyafram üstünden veya işte ameliyat olacak yere göre değişerek.
Hasta bu arada konuşabiliyor mu?
Konuşabiliyoruz, iletişim kuruyoruz. Bu şekilde zaten bu yöntem, bütün yöntemler için tabii ki hastayla önceden konuşarak, anlaşarak ve gerekli şeyi sağlayarak kooperasyonu, yani iletişimi.
İzni ve uyumu
en önemli kısım bu. Sağlayarak çok konforlu bir şekilde ameliyat sağlıyoruz.
Peki özellikle sezaryenlerde ilginç oluyor, biz orada şahit olduğumuz için sadece anne uyanık ama orada hiç müsaade etmiyorlar. Yani bariz bir örtüyle örtülerek hiçbir şey görmemesi
sağlanıyor. Hiçbir şey görmüyor.
Ama ne görüyor işte, ameliyatın bir yerinde çocuğu görüyor.
Görüyor. O duygusal olarak evet, o şey çok duygusal anlar oluyor orada. O çocuğun sarılmaları şeyleri. Güzel bir şey oluyor.
Bir dinleyenimizden şöyle bir soru gelmiş Mehmet Hocam.
Evet.
Bir mide ameliyatı anladığım kadarıyla. Niçin aç gelmem gerekir, mide olduğu için mi demiş. Böyle mi? Yani ameliyatlardan önce aç kalma zorunluluğu nedir?
Zorunluluğumuz şu şekildedir hocam. Burada mide ameliyatıyla olduğu için ilgisi yok. Buradaki sebep bizim anestezi ilaçlarını verdiğimiz zaman tamamen reflekslerini de bastıracak şekilde, öksürük refleksi veya yutma refleksini de bastıracak şekilde, bütün vücudunu gevşetecek şekilde ilaçlar verdiğimiz için midesindeki herhangi bir istemediğimiz gıda maddesi veya o sıvılar, mide sıvılarının akciğere kaçmasını ve hayati risk taşımasını önlemek. Yani akciğerde istemediğimiz o aspirasyon pnömonisi dediğimiz olayları yaşamamak için aç gelmesini istiyoruz.
Evet. Süre ne kadar peki?
Buradaki süremiz biz klasik şeyden dolayı geceden aç kalma diye ifade ediyoruz ama buradaki süre 6-8 saat minimum. 6-8 saat
midenin açken boşalma süresi mi?
Evet, bu aynen bu hocam.
Peki hasta aç kalmıyor mu? Mesela yeri geliyor, ertesi gün sabah kalktı hastamız, acil vaka var, işte trafik kazası, bir ameliyat öğleden sonraya kaldı. Evet, 12 saat, 14 saat, 16 saate uzadı. O serum mu takılıyor,
evet,
destekliyor mu hastayı?
Burada şöyle bir olay var. Tabii ki hastalar rahatsız oluyor buradan. Daha doğrusu şöyle bir olay da var. Yani ameliyat öncesi beklemek de insani olarak çok büyük bir stres kaynağı
aynen
zaten.
Öyle.
Mideyi fesat eden bir durum. Burada bizim yaptığımız şeyler hem mide rahatlatıcı ilaçlar ve serumlarla. Sonuçta o kadar açlık, fizyolojik olarak bakarsak oruçta da o kadar daha fazla,
evet,
aç kalıyoruz. Ama psikolojik olarak daha sıkıntılı olduğu için hani serumla veya mide ilaçlarıyla o sıkıntı yaşamasını engellemeye çalışıyoruz. Gereksiz yere bir şeker düşmesi veya artmasını engellemek için.
Peki. Soru şöyle Mehmet Hocam. 6 yaşında oğlum anestezi ile sünnet olacak. Herhalde genel anestezi kastedilmiş. Genel anestezinin kalıcı bir zararı olur mu?
Evet. Burada özellikle tabii ki her hasta tedirgin olabiliyor veya hasta yakınlarında daha çok tedirginlik olabiliyor. Ama çocuklarda daha da hassaslaşıyor. Normal bir şey bu. Burada şöyle bir şey var. Çocuklarda bünyelerinin, siz de tabii daha iyi bilirsiniz, daha farklı olduğu, daha hassas olduğu için biz de daha hassas davranıyoruz diyelim. Ama sünnet gibi daha ufak bir cerrahi işlemde zaten daha hafif bir anestezi uygulanıyor. Hasta için daha rahat, konforlu bir anestezi sağlanıyor. Burada herhangi bir kalıcı, zaten ilaçlarımızın etkisi çok kısa süreli oluyor. Artık modern ilaçlarla 6-8 saat gibi en maksimum etki süreleri olan ilaçlar kullanıyoruz. Ve bunlarla hiçbir şekilde kalıcı, normal
ama şöyle
şeylerde
düşünüyor herhalde Mehmet Hocam. Zaten maalesef şu an çevremizde bir çocuk psikiyatrisi ihtiyacı salgını var.
Evet,
resmen
maalesef.
Salgın.
Evet.
Dikkat eksikliği hiperaktivite tanısı maalesef bir üstün nitelikmiş, aşırı zeka alametiymiş gibi herkesin çocuğuna birer sıra konuyor. Maalesef hekim arkadaşlarımız bu konuda çok duyarlı değil. Şimdi bir de şu düşünülüyor. Eskiden bu kadar çok narkoz verilmiyordu. Sünnetler lokalle yapılıyordu. Şimdi genelle yapılıyor. Acaba bunun beyne, özellikle beyne etkisi var mıdır yok mudur bir kere daha söyleyelim Mehmet Hocam.
Hocam bunların, kullandığımız ilaçların hiçbirinin, eğer ekstra bir komplikasyon gelişmediyse, hiçbirinin kalıcı bir etkisi yok.
Kullan ve unut diyorsunuz.
Kullan ve unut. Hatırlamıyor bile insanlar. Zaten o anı yaşamıyor. Yani şimdi eskiden tabii ki anestezili olmuyormuş. Çünkü böyle bir imkan, böyle bir seçenek yokmuş. Şu an için yani böyle bir imkan varken bundan mahrum kalmak gibi geliyor. Bilmiyorum bu mesleğin içinde olduğum için mi? Biraz daha. Yani sonuçta böyle bir şart varken ve çok kısa etkili ilaçlar kullanıyor. 10 dakika 15 dakikaya kadar kısa süreli anestezi verebiliyoruz. Hasta direkt gece uykusu gibi. Uyuduğunu bile anlamıyor çocuklar. Bu şekilde anestezi veriyoruz.
Peki. Bir hastamız sormuş. Ortopedi ameliyatı olacağım. Kalp ilaçları kullanıyorum. Ameliyat günü kullanacak mıyım?
Burada şöyle bir şey var. Biz hem cerrahiyle hem biz daha öncesinde bir muayene ediyoruz. Ve cerrah arkadaşla, ortopedistle bu hasta hakkında bilgilendirme trafiği yaşıyoruz. Eğer böyle ekstra bir hastalığı varsa zaten ya kardiyoloji doktoru ya dahiliye doktoru ya göğüs doktoruyla hastalığının durumuna göre konsültasyon dediğimiz onlara danışarak onların da muayene etmesini isteyebiliyoruz. Böyle bir şey istemediysek, normal anestezi muayenesinden geçtiyse hasta, hani ameliyat olabilir diye dediysek, eğer normal rutin kullandığı ilaçları aynı şekilde kullanmasını istiyoruz. Ama şöyle bir şey oluyor, sabah mesela tansiyon ilacı kullanıyor hastalar,
evet,
genellikle. Bunu tabii ki içecek, çok az bir suyla, çok
yutabileceği kadar. Yani ilaç iyi sizin derdiniz, su içiyor olması sıkıntı, öyle mi?
Tabii ki suyu minimumda tutmak istiyoruz.
Kan sulandırıcılar var bir de asıl önemli.
Kan sulandırıcılar tabii ki özellikle cerrahı ilgilendiren kısım. Yani hastanın ameliyat sırasında gereksiz yere o ilaç yüzünden kanamasını engellemek için bunların kesilmesini istiyoruz. Ama burada tabii ki hassas bir denge oluyor. Bu kan sulandırıcıyı insanlar zevkine kullanmıyor. Ya kapak hastalığından kullanıyor ya kalbindeki bir tıkanıklık veya beynindeki bir tıkanıklıktan veya tıkanma ihtimalinden dolayı kullanıyor. Bunlardan dolayı daha da hassas, yani kar zarar oranı dediğimiz orandan dolayı, yani minimumda kesmesini sağlayarak hastaya önce zarar verme ilkesinden dolayı onun süresiyle ayarlanıyor. Burada eğer mesela aspirin gibi ilaçlar veya başka kumadin gibi ilaçlar varsa, isim veriyoruz gerçi ama başka ilaçlarla değiştiriyoruz. Daha kısa etkili veya kardiyolojiyle danışarak ona göre takiplerle, testlerle kanama zamanı veya INR dediğimiz zamanları takip ederek hastayı belli bir seviyede tutup ve cerrahi bittikten sonra da 12 saat içinde veya 6 saat içinde cerrahinin durumuna göre tekrar bu ilacı kullanmasını istiyoruz. Ve hasta normal düzenini hiçbir şekilde kaybetmesini istiyoruz. Bundan dolayı minimum kesmesini istiyoruz.
Bir başka sorumuz Mehmet Hocam. 4 yaşında oğlum apandist ameliyatı oldu. Çıktığından beri boğazım ağrıyor diyor.
Evet. Burada şöyle bir şey var. O ağrı maalesef istemesek de o ağrının bizim için bilinen sebebi ağzımıza nefes almasını sağladığımız için, biz nefesini kesiyoruz ameliyat sırasında ve makine tarafından nefes almasını sağlayacağımız ve tükürüğün gitmesini engel olacak şekilde büyüklükte olduğu için boğaza yerleştirdiğimiz bu tip rahatsızlık hissi ve ağrı hissine sebep olabiliyor. Her ne kadar biz orada lokal olarak tüpe bir lokal anestezi versek bile orada ağrı 1-2 gün veya bazı hastalarda uzayabilecek şekilde.
Bu sürtünmeye, tahrişe bağlı.
Tamamen ve tabii ki burada o tahrişi gören özellikle çocuklar daha çok öksürerek bu tahrişi maalesef arttırabiliyorlar.
Peki bu ameliyat sırasında yapılabilecek bir hatayla falan ilgili daha ciddi bir şey olur mu? Mesela hastanın işte boğazını delebilir misiniz mesela?
Allah korusun, tabii ki böyle bir komplikasyonlar
ihtimal var.
Bunlar daha önce konuşuluyor ve orada olabiliyor. Dediğiniz gibi boğaz ağrısını artıran bir sebep de hani deneme olarak, yani tüpü yerleştirirken ilk seferde dediğimiz hani ilk seferde yerleştirilemezse ikinci bir deneme de daha çok boğaz ağrısı demek oluyor maalesef.
Peki ne zaman korkmak lazım bir şey olmuş mudur diye?
Burada şöyle bir şey var, hani ödem dediğimiz, yani boğaz artık öksüre öksüre nefesi sıkıntıya sokacak derecede olursa, o zaman veya ekstra bir şey düşündüğümüz zaman, mesela kan tükürme yoğun bir şekilde meydana geldiyse, o zaman daha tabii korkmamız gerektirebilir. Burada şöyle bir şey de var, boğaz ameliyatı dediğimiz tonsillit veya orayla karışabilecek ses teli ameliyatları da yakınsa, aynı şekilde biz de o alanda çalıştığımız için iki kere sıkıntı yaşamamız artıyor.
Babam kalp ameliyatı olacak. 40 yıldır sigara içiyor. Özel bir risk ifade eder mi?
Maalesef risk ifade eder. Burada hastalarımız sigara tabii ki bağımlılık ve bunu sürekli içtiği için her
zaten ameliyatın sebebi o muhtemelen.
Bir de o var tabii. Her ne kadar başka bir sebep de olsa akciğerleri, şimdi sigarada şöyle bir şey oluyor, içiyor hasta bir şey olmuyor veya hafif öksürük, balgam çıkarıyor, bunları bir şey olarak görmüyor, hastalık olarak görmüyor ama bunlar her zaman duran şeyler ve bizim hiç istemediğimiz şeyler. Biz ameliyatta nefesi durdurduğumuz ve solunumu biz sağladığımız için o balgam bizim için çok değerli oldu. Yani amiyane tabirle hani tükürüğünde boğulma olayı maalesef gerçekleşebiliyor. Hmm. Kendi balgamı kendisi için risk faktörü oluşturuyor.
Yani sigara içerseniz balgamınız çok olur. Bu da riski artır. Tamam, çok bunu artırıyor. Bir puan olarak koydum.
Evet.
Onun dışında hani şöyle bir inanış vardır ya, adam uyuşturucu bağımlıları mesela daha mı geç uyur, böyle bir şey var mı?
Evet, bu maalesef şöyle ondan dolayı oluyor. Daha çok ilaç alan insanlar ve uyuşturucu bağımlıları veya alkolik dediğimiz insanlar artık vücudunu kullanarak karaciğerde özellikle o enzimler daha aktif olarak, yani vücut o toksinleri atmaya alıştığı için bizim ilaçlarımız da aynı şekilde hızlı
sigara
artıyor.
Sigara da böyle değerlendirilebilir mi? Sigaranın var mı böyle bir etkisi?
Sigaranın çok direkt öyle bir etkisi yok.
Sanıyorum soru oydu herhalde kastedilen.
Evet. Yani direkt öyle bir etkisi yok. Sadece risk faktörü olarak biz sevmiyoruz yani sigarayı.
Peki. Bir özel hastanenin reklamında ağrı makinesiyle doğum diye bir şey duydum. Demiş dinleyenimiz. Ağrı makinesi nedir hocam?
Ağrı makinesi, burada tabii ki reklamın içeriğini veya neyden bahsettiğini bilmiyorum ama şöyle bir şey bahsediyor olabilir. Normal doğumları epidural anestezi desteğiyle, yani hasta normal fizyolojik doğumunu gerçekleştirirken biz de ağrılarını duymamasını veya minimum o rahatsız edici ağrıyı değil sadece kasılma hissini duyacak şekilde epidural anestezi sağlıyoruz. Bu da yeni şeyde daha favori olmaya veya daha istekli olmaya başladı. İnsanlar bunu da tercih etmeye başladı.
Ne yapılıyor yani?
Burada şöyle bir şey var. Hastalar tabii ki daha şey olan normal doğum olayında ilerlediği zaman kadın doğumcu veya oradaki ebe arkadaşlarla görüşerek hasta artık doğum sürecine, o doğum olayı meydana gelmeye başladığı zaman hastanın kriterlerine göre, daha önce doğum yapmış mı veya şeyine göre belli bir zamanda biz yine epidural kateterden belinden ufak bir iğneyle anestezik madde veriyoruz ve hasta normal doğumuna devam ediyor. Normal hiçbir şekilde.
Sonra?
Normal doğumu travay dediğimiz, yani o şey devam ediyor. Hasta ağrısını duymuyor, rahatsız edici hissi duymuyor veya minimum duyuyor ama kasılmasında veya felç olayı olmuyor.
Hasta kontrolü nerede burada?
Hasta kontrolü?
Bu ağrı kontrolü denen şeyde
ağrıyı biz sağlıyoruz. Biz veriyoruz.
Siz veriyorsunuz.
Biz
yine
veriyoruz. Hastayla, hasta bilinci açık. Hiçbir yeri felç değil. Normal. Sadece belinden ağrı, bölgesel bir anestezi sağlıyoruz.
Yani anestezi dışında bir de ağrı kesici uygulaması bu.
Anestezi vermiyoruz. Sadece ağrı kesici veriyoruz.
Ben sanki şöyle bir alet tasarlamıştım kafamda. Böyle bir pump gibi, serum aleti gibi bir şey. Ağrı kesici bunun içinde duracak. Hasta ağrısı oldukça basıp ağrı enjekte ediyor.
Ağrı kesici. O başka bir şey tabii. O da olabilir ama o kadar dediğimiz gibi konfor sağlamıyor.
Ha, böyle bir şey var mı bu arada?
Böyle bir şey destek ya sizin. Yani destek ağrı kesici gibi sizin anlattığınız şey ama tamam. Bizim burada doğumda korktuğumuz şey şu. Ağrı kesici dozunu kaçırırsa hasta veya hani daha çok bu sefer uyku hali, kasılamama, hiç istemediği şeyler
tamam,
kadın.
Geri aldım, benim proje cazip bir şey değilmiş. 54 yaşında, kadın doğum hastalıklarından ameliyat olacağım. Çok heyecanlanıyorum. Ameliyattan önce ne yapabilirim?
Ameliyattan önce bu durumunu doktoruna anlatırsa, özellikle bir gece önce veya şeyde ameliyatın veya kendisinin kişisel durumuna göre rahatlatıcı veya daha olayı konforlu hale getirici destek tedavi verebiliyoruz. Bu şekilde o geceyi biraz daha rahat geçiriyor. Yani, yaygın bir şekilde hastalar uyumuyor bir gün önce maalesef.
Doğal olarak.
Doğal olarak
iyi yani. İyi de oluyor yani, bu ameliyata daha bitkin girip ameliyatta daha mı kolay oluyor?
Evet, daha güzel oluyor hasta içinde.
Peki ama onun dışında evde yapacak bir şey yok. Ihlamur içtir mi annenin?
Maalesef. Evet.
Peki. 2 aylık bebeğin fıtık ameliyatı olacak. Kaç saat aç kalmalı?
Evet, burada siz daha iyi bilirsiniz hocam.
Yok, biz karışmayacağız işlerden.
2 aylık çocukta özellikle ameliyat olacaksa biz çocuk doktoruyla sıkı bir dirsek teması içinde oluyoruz. Burada en önemli şey hastanın durumundan dolayı hassasiyet ifade ettiği için. Ama açlık durumuna dersek hastanın beslenme biçimi bizim için önemlidir.
Anne sütü alıyor.
Anne sütü alıyorsa minimum 4 saattir. Çünkü daha fazla aç kalması bu sefer çocuk için daha büyük sıkıntıya neden olabiliyor.
4 saat bile bizi sıkıntıya sokar,
evet,
aslında.
Bak sizle...
Peki mama alıyor olsa ne değişecekti?
Mama alıyor genel olursa şey biraz daha 5-6 saat olmasını isteyecektir.
Ha, anne sütü çünkü daha iyi bir şey bu manada. Tamam.
Evet, pürtüklü veya daha iyi sindirilebildiği için.
Biraz daha büyük, mesela 10 aylık olsaydı. Çorba içen bir çocuk mesela.
Çorba içen aynı şekilde işte 6 saate veya 5 saate.
4 saat kala anne sütü alacak, ondan sonra
ondan
her şey
sonra
yasak.
İçmeyecek, evet. Biz bunda işte sabah namazı veya 5'te 6'da ameliyatının saatine göre çok hassas bir şekilde konuşuyoruz. Burada tabii ki anneler çok hassas davranıyor. Hani çocuğunun aç kalacağını veya şey olacağını düşünüyoruz ama biz çocukta dediğimiz gibi zaten daha sıkı bir serum rejimi veya o şeker takibiyle hastanın hem fizyolojik durumunu daha sıkı kontrol ediyoruz ve ameliyata hazır hale getiriyoruz.
Bebeğim 11 aylık, dilinin altında bir bağ var, dilini dışarıya rahatça çıkaramıyor. Çocuk cerrahisine götürdük, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ameliyatta anestezi alacak, bunun için çok korkuyorum. Anestezi olmadan ameliyat yapılamaz mı?
Bunu dediğimiz gibi bu şeylerde özellikle cerrahiyle iletişim kurması lazım. Şundan dolayı biz anestezi kısmına ilgilendiğimiz için yani o cerrahi patoloji veya cerrahi süreç ne kadar sürecek, ne kadar süre alacak, hastayı ne kadar rahatsız edeceğiz. Yani 11 aylık bir çocukla iletişim kurarak ağız içinde bir işlem yapmak çok da zor bir işlem maalesef. Bunun için tabii ki anestezi en azından daha basit bir anestezi de olsa vermemiz gerekiyor. Muhtemelen işlem kısa sürer. Hani eğer komplike bir durumu yoksa ona göre sağlayacağız. Çünkü burada ameliyat sonrası kanama dediğimiz olay da gerçekleşebiliyor.
Peki Mehmet Hocam, teşekkür ediyoruz. Başını kaçıran dinleyenlerimiz için şöyle diyelim. Anestezioloji ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Zamanoğlu'yla bu hafta anestezi, uyuma, uyanma ile ilgili soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Programımızın ilk kısmını sonlandırıyoruz. Mehmet Hocam, ikinci kısımda görüşmek üzere inşallah.
Çok teşekkürler hocam.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu operatör, uzman doktor diyorduk değil mi?
Evet hocam, operatörlüğümüz yok bizim.
Uzman doktor Mehmet Zamanoğlu, kendisi anestezioloji uzmanı. Anestezi ile ilgili soruları cevaplamaya çalışıyor idik. Şimdi Mehmet Hocam, biz dinleyenlerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz ama şimdi bir soruyu müsaadenizle ben soracağım.
Tamam, hocam.
Şimdi şöyle, bize sıkça soruluyor işte organ nakli nedir, nasıl yapılır, işte fıkhen caiz midir, nelere dikkat edilmelidir diye. Hem tıbbi olarak hem fıkhi olarak bir kere organ nakli konusuna girebilmek için bir beyin ölümü gerçekleşmesi gerekiyor.
Evet hocam.
Şimdi burada biz de tıkandık, hani neticede biz çocuk hekimiyiz, dahili branş hekimiyiz, çok ilgimiz olan bir branş değil.
Evet,
o yüzden bu çizgi nedir, beyin ölümü ne demektir diye ben bir soru sormak istiyorum.
Hocam, beyin ölümü, beyin dokusunun geri dönüşümsüz olarak ölmesi demek. Yani tıbben ölümü kastediliyoruz burada.
Peki şunu sorayım. Bir insan sokakta giderken beyin ölümü gerçekleşebilir mi? Başına bir kurşun darbesi.
Evet, aslında aynen öyle. Gerçekleşebilir.
Yani kafasına kurşun darbesi aldı, beyin iptal ama bütün organlar canlılığını koruyor mu?
Koruyor, evet hocam.
Sonrası ne olacak peki?
Burada durum şöyle hocam. Hastanın kliniği ve durumu bizim için ilgilendiriyoruz. Buradaki tabii ki beyin ölümü olan bir hastanın yoğun bakımda yatıyor olması gerekiyor. Çünkü beyni ölmüş bir hastanın kendi kendine devam ettirmesi imkansız. Özellikle soluk alıp vermesi.
Peki bir şey sorayım. Beyin ölümü bir tek organ nakli konusunda mı önemlidir? Başka bir manası var mıdır beyin ölümü?
Şöyle, artık modern tıp dediğimiz durumlarda artık kar zarar dediğimiz, yani o insana artık bir şekilde tıbbın fayda veremeyeceği noktası oluyor. Yani artan yoğun bakım imkanları ve şeyin artık hiçbir şekilde fayda sağlayamayacağı, o hasta için artık yapılacak bir şey kalmaması demek
hali
oluyor.
Beyin.
Hali oluyor.
Peki bunu teknik olarak nasıl tespit ediyoruz? Ne olursa beyin ölmüş oluyor?
Burada şöyle, özellikle beyin ölümü tanısı koyabilmemiz için o beynin neden öldü, yani nedenini bilmemiz lazım. Yani beyin kanaması mı veya kurşunlanma mı, trafik kazası mı, çeşitli sebepleri var bunlarda. Beyin içi yaygın kanama mı? Bu sebepleri bilmemiz gerekiyor. Artı bunun üzerine belli değerlerimiz var. Onların mesela vücut ısısının normal ısı da olması gerekiyor. Herhangi bir toksik madde veya bizim uyutucu dediğimiz maddelerden
zehirli
tedbirleri almamış olması lazım. Almış olsa bile artık etkisinin geçmiş olduğu sürenin geçmiş olması gerekiyor. Bunları sağlamamız lazım öncelikle. Çünkü bu karar çok çok hassas bir karar. Yani o insana artık öldü diyebilmek dediğim gibi çok büyük bir karar.
Peki bunu şu an çok hassaslıkla dediğiniz ama kalbi çalışıyor mu aslında şu anda?
Evet hocam, kalbi çalışıyor ama
bütün organları çalışıyor ya da böyle.
Şöyle diyeyim, soluk alıp vermesi olmuyor. Çünkü o da beyin merkezli olduğu için.
Peki.
Kalp çalışıyor. Onun harici dediğimiz gibi organları çalışıyor da olabilir, çalışmıyor da olabilir. Yani bir diyalize giriyor olabilir hasta veya girmiyor
zaten
olabilir.
Zaten çalışmıyordu. Böbrekleri
veya anlayayım. Hani o durumda da yoğun bakımda da zarar görmüş olabilir veya kliniği bunu gerektirmiş olabilir.
Peki ne yapıyorsunuz?
Olabilir.
EEG mi çekiyorsunuz? EKG mi çekiyorsunuz?
Hocam burada çok çeşitli testler var. Dediğimiz gibi hassas bir karar olduğu için burada bu karar için özel kurullar var. Şu an için devlet de bu konuda organ nakli çok ihtiyacı olan hastalar olduğu için bu iyice artık önümüze gelmeye çok başladı. Önümüze geliyor evet. 3-5 senedir daha da arttı bu olaylar. Burada en önemli şeyi takip eden doktor. Anestezist olabilir veya dahiliye doktoru veya yoğun bakım doktoru oluyor özellikle burada. Bu konuda artık mesleki tecrübesiyle beyin ölümü olabileceğini düşündüğü hastaya belli sıralı testler uygulanmaya başlıyor.
Neler
burada
bunlar?
Mesela diyeyim ışık refleksi, okulovestibüler refleks veya bizim klinikte uyguladığımız çeşitli testlerle öncelikle
muayene metotları
peki. Bunlar. Biz özellikle ilk tabakada çünkü hastayı boşu boşuna bir risk oluşturmak istemiyoruz. Hı hı. Ve bu testler uygulanıyor veya beyin akımını gösteren PET dediğimiz testlerle veya tomografilerle beynin durumunu ölçüyoruz. Burada şunu söyleyeyim, ilk hekim belli bir şekilde şüphelendiği diyeyim veya beyin ökümümü düşündüğü zaman dediği
peki.
Anda bu testler başlıyor.
Peki.
Çünkü ve bundan sonra artık şimdi modern uygulamada bu beyin ölümü kurulu var ve bu kurul artık devreye giriyor. Burada beyin cerrahı, nörolog, kardiyolog ve anestezist devreye giriyor ve bunlar da aynı şekilde testlerden geçiriyor. Mesela apne testi dediğimiz bir test var. Yani hastanın makineden ayrılarak solunum tepkisi verip vermediği ölçümü var. Bu en değerli testlerden biri. Bu şekilde dediğimiz gibi herkes refleksleri ölçülüyor. Tendon refleksleri, şeyleri. Bunların dediğimiz gibi her kurul, her branş kendine göre
dördü de baktı dedi ki bu beyin geri dönmez.
Dönmez. Dediği anda tıbbi olarak bu hasta artık geri dönüşümsüz bir ölüm hali olmuş oluyor.
Bu noktadan sonra organ nakli için eğer böyle bir bağışlama söz konusu olduysa
bu
organlar değerlendirilebilir.
Evet, organ kuruluna gidiyor.
Peki bu kalanlar için böyle oldu. Bu bitkisel yaşam ne peki?
Hocam bitkisel yaşamda hastanın durumuna göre değişiyor. Burada bitkisel yaşamda kliniğine göre hasta nefes alıp verebilir veya belli bir ölçüde tepki verebilir. Göz açıp kapayabilir.
Ama kalkıp yürüyüp gidemez.
Veya
yatakta
veya uzun sürede olabilir yani eğer. Veya beyin hasar durumuna göre değişiyor. Yani
farkı ne? Yani bu beyin ölümüyle bitkisel yaşamın farkı ne?
Bitkisel yaşamda beyin belli bir ölçüde faaliyetlerini
çalışıyor.
Yerine getirebiliyor.
Yani günün birinde bu hasta yavaş yavaş solunum yeteneğini tekrar kazanır. Kalbi
veya
zaten
bir kısmı varsa daha iyi düzelebilir. Ama bunlar dediğimiz gibi beyin bitkisel hayatta beyin hücrelerinin yenilenmesi en yavaş veya olmayan hücreler olduğu için maalesef onlar da çok çok çok çok zor süreçler. Hani mucize olarak veya belli bir şekilde hastalarda nadir gördüğümüz şeyler.
Peki bu hani zaman zaman magazin medyası gündeme getiriyor ya, fişini çekmek.
Evet.
Bu nedir o zaman?
Hocam bu şöyle, bizim ülkemizde şu an uygulanmıyor bu ama şöyle dediğimiz gibi hani yoğun bakımda artık bu hastaya faydalı olunamayacak. Tıbbın bu konuda hiçbir faydası olmayacağı öngörüldüğü zaman
ama
hastanın
istense makineyle hasta bir gün daha hayatını sürdürebilir.
Evet, Allah ne kadar kısmet ettiyse o kadar daha yani çok uzun sürmüyor. Ben mesleki tecrübelerimle söyleyeyim. Hani hasta zaten bir kontrol kaybına uğradığı için artık elektrolit balansları veya çeşitli
mesela
sebeplerden
mesela 10 gün mü 30 gün mü bazen diyor işte 10 yıl makineye bağlı kalan hasta.
Onlar ayrı bir şey. Dediğimiz gibi o bitkisel hayat dediğimiz veya beyin kanaması veya yatalak hastası dediğimiz halk arasındaki tabirle onlar maalesef 10 yıl 20 yıl ne kadar iyi bakılırsa veya hastanın durumuna göre, gençliğine göre, yaşına göre 10 yıl, 20 yıl yaşayabiliyor. Ama bu beyin ölümü dediğimiz zaman artık beyin faaliyetleri iptal olduğu için o süreç artık maalesef çok uzun sürmüyor yani.
Peki beyin ölümü raporu işte saat 12'yi 10 geçe verildi hastaya. Ondan sonra bir karaciğer, bir böbrek kaç saat dayanıyor? Böyle bir bilginiz var mı?
Organ nakli yapılmadıysa mı, hastanın içinde mi?
Yok, organ nakli için. Yani mesela bir saat mi süresi var? Bu kalp vücuttan çıkarılıp alındı, alıcı kalbe götürülüyor.
Götürülüyor.
Mesela 6 saat mi? Böyle bir bilginiz var mı?
Burada şöyle, o süreyi uzatabilmek için çeşitli ısı görmüşüzdür televizyonlarda,
evet.
Özel taşıma şekilleriyle çok hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani bu süreyi işte soğutma yöntemleriyle hücre ölümünü daha azaltacak şekilde o süreyi uzatabiliyoruz.
Peki ya Allah korusun, şöyle bir şey olur mu? Beyin ölümü kurulu geldi, dördü de ölmüş bu beyin dedi. Ama bir saat sonra canlanabilir mi? Ne bileyim, böyle bir akla geliyor ama.
Hocam burada şöyle bir şey var. Bunu tabii ben söylemeyi unuttum. Biz bu şey dediğimiz, hani ilk hasta, ilk doktoru düşündü, beyin ölümü olabilir mi dedi. Testler yaptı. Bunları hastanın yaşına göre, mesela yeni doğansa veya hastanın yaşına göre tekrar etmemiz gerekiyor.
Ha, bir dediğimiz saat, iki gibi, saat sonra.
İki gün sonra, bir gün sonra tekrarımız.
Günlerle.
Evet, 12 saat sonra veya 48 saat sonra hastanın dediğim klinik durumuna göre. Çünkü çok büyük bir karar bu, yani çok basit bir karar değil.
Düşünsene
yani.
Yani gece 10'da 12'de 1'de bir şey geldi başınıza, böyle bir hadise var. Hemen 3 kişi rapor verdi, almıyorlar kalbi.
Yok kalbisi. Öyle bir şey yok hocam öyle. Yani
beni bir ürküttü çünkü böyle.
yok var. Yani bu dediğimiz gibi hasta günler içinde yoğun bakımda yatan hasta artık dediğimiz gibi bu şeyden, süreçten bu konu gündeme geliyor. Tabii ki burada şöyle bir şey var, hem organın alıcılar içinde kalitesi de önemli tabii ki. Hani çok da yavaştan alınan bir yöntem değil ama dediğimiz gibi çok da ivedilik.
Aceleye de getirilmiyor yani.
İvedilik değil. Tabii ki mesleki tecrübe ve bu konuda artık ihtisas sahibi olanlar ve organ nakli yapan cerrahlar da çoğaldı. Bu şekilde daha da şey oldu.
Hayırlısı olur inşallah. Çok böyle şey açmayan
evet,
bir konu
oldu.
64 yaşında bir amcamız kalp ameliyatı olacak. Soru şu. Doktor inceden ince niye her şeyimi sordu? Demiş. Yani soru bu.
Burada şöyle bir şey var. Hastalarımız tabii ki tedirgin oluyor. Özellikle hayati risk atlatmış hastalarımız. Daha hassaslaşıyor bu konuda. Ama biz burada en önemli istediğimiz şey hastanın güvenli bir şekilde o anesteziyi veya o ameliyatı atlatıp. Yani sonuçta onlar bize canını emanet ediyor. Bu emaneti en iyi bir şekilde, geri bir şekilde teslim edebilmek. Bunun için hassas bir şekilde sorular soruyoruz. Rahatsız edebiliyoruz. Aynı şekilde tekrar soruyor. Teknisyen arkadaşımız tekrar soruyor. Ben tekrar soruyorum. Cerrah tekrar soruyor. Kat hemşiresi tekrar soruyor.
Ama neyi merak etti amcam? Neden rahatsız oluyor? Bir şey rahatsız etmiş muhtemelen de.
Yani kalp olunca daha da hassas şeyler sorabiliyoruz tabii ki.
Daha önce film çektirmek için bağırsak temizliği yapmıştım. Şimdi ameliyat olacağım. Tekrar bağırsak temizliği önerildi. Aynı şeyi mi yapacağım?
Burada dediğimiz gibi ameliyatın cinsi önemli ve cerrahın ne düşündüğü önemli. Eğer açılacaksa bu sefer bağırsak filminden daha ince bir ameliyat yapılacak. Yani karın boşluğu açılacaksa daha hassas bir bağırsak temizliği de önerilebilir. Burada cerrah ile tekrar konuşmasını öneririz.
Tarif edilecek yani.
Evet, daha hassas bir şekilde istenebilir.
Çocuğum 8 yaşında, yaklaşık 1,5 yıldır kabızlık sıkıntısı çekiyor. Her türlü tedavi uygulandı ama bir sonuç alınamadı. Makatta derin bir çatlak oluşmuş. Doktorlar bölgesel anestezi ile ameliyat olması gerektiğini söylüyorlar. Çocuğum yarı uyanık olacak imiş ameliyat sırasında. Psikolojisine bozukluk olur mu?
Burada burada dediğimiz gibi hastanın yaşını söylemiş ama bize hani fiziksel durumu, koopere olabilecek mi? Onlar bizim için daha önemli. Burada bizim için yarı uyanık hali şundan dolayı, hastanın tamamen solunumunu kontrol altına alıp bir makineye bağlamak sonuçta bir risk faktörü oluşturmuş oluyor. Doktorlarımız ve biz de aynı şekilde bu riski oluşturmadan minimum, daha non-invaziv, yani daha az girişimsel bir işlemle olayı halledebilirsek daha mutlu oluyoruz ve hasta için de. Tedirgin olması çok normal ama her şey dediğimiz gibi kontrol altında ve ekipmanlar her zaman elimizin altında olduğu için hasta rahatsız olursa veya cerrahi operasyon için sıkıntı yaşayacaksak aynı şekilde genel anesteziye dönülebilir hastaya bilgi verilerek.
Peki. Bel fıtığından ameliyat olacağım. Daha önce bir kez olmuştum. Ameliyat sonrası ağrılarım çok uzun sürmüştü. Anestezi süresi daha uzun olsa daha iyi olmaz mı?
Burada şöyle bir şey var. Tabii ki hastalar hani uyuduğu zaman ağrı duymadığını hissediyor ama anestezide dediğimiz için hastaya bir yük oluşturuyor. Anesteziden analjezi dediğimiz, yani ağrı kesmesi daha önemli. Artık bunun için hastalarımıza daha konforlu bir postoperatif, yani ameliyattan sonra daha konforlu bir yaşam yapıyoruz ve ağrı kesici sürekli damardan veya ağrı makinesi dediğimiz makinalarla damardan uzun süreli ağrı vererek hastanın bu en ağrılı dönemini, bir iki günlüğü kuvvetli ağrı kesicilerle geçirmesini sağlıyoruz. Daha sonra da ağrı tedavisine destek veriyoruz.
Yani böyle uzatıp birkaç gün uyutmak diye bir şey yok yani.
Yok hocam, o maalesef.
Peki. Sezaryen ameliyatı olacağım. Kadın doğumcum dedi ki lokal ya da genel anestezi olmaya kendin de karar verebilirsin. Nasıl istersin? Demiş. Yani kararı kim verecek? Nasıl vereceğiz?
Şöyle burada durum şu. Biz daha demin de bahsetmiştik, sezaryenlerde seçenek daha çok oluyor. Ama hastalarımız tedirgin oluyorlar. Cerrahına danışmak istiyorlar. Bu çok normal bir şey. Biz burada en önemlisi bebeğin büyüklüğü, ameliyatın zor olup olmayacağı, sezaryenin durumuna göre kadın doğumcu ve doktoruyla şeyiyle konuşuyoruz. Hastamızla konuşuyoruz. Burada kadın doğumcu daha rahat davranmış. Yani bölgesel anestezi de uygulanabilir demiş. Burada bölgesel anesteziden kastımız spinal veya epidural anestezi. Burada avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Genel anestezide hasta için uyuyup uyanmak olarak geçiyor.
Sonunu
görüyorum ve daha konforlu olduğunu düşünüyor. Epidural veya spinal anestezide ise hasta ufak bir işlem uygulanıyor belinden ve hasta uyanık oluyor. Buradaki avantajımız şu oluyor: hasta anestezi almamış oluyor. Sonuçta emzirecek bir bayan daha işte anestezi madde almamış oluyor ameliyat sonrasında ve bebeğini görme gibi duygusal bir bağlantı, işte psikiyatrik arkadaşlar bunun çok önemli olduğunu bahsediyorlar. Onu kısmen de olsa sağlamış oluyoruz.
Bundan İkisinin dolayı de artıları eksileri var.
Ve hasta karar vermesini istiyoruz biz de aynı şekilde.
Çok ortada bıraktınız ama bizi.
Yani dediğim gibi o anki durumları ve doktorlarıyla görüşerek. Şimdi kişiden kişiye değişiyor hocam. Bazı insan çok rahat oluyor. Onu çok konforlu oluyor. İyi ki böyle uyanık kalmışım diyor. Bazısı da diyor işte uyumak istiyorum.
Peki. Menisküs ameliyatı olacağım. Artroskopi ile yapılacakmış. Ameliyat olduğum gün taburcu olacakmışım. Nelere dikkat etmeliyim?
Burada artroskopi ameliyatı dediğimiz gibi minimum bir cerrahi işlem olduğu için günübirlik anestezi uygulanıyor. Eğer cerrahı da ekstra bir şey düşünmediyse bizim için yöntemini bilmiyoruz tabii, klinik olarak nasıl uygulayacaklar. Daha ufak bir uyutma şeklinde yapabilirler. Bu yöntemde dikkat etmesi gereken şeyler: uyandıktan sonra zaten her zaman doktor yanında bulunacak 1-2 saat boyunca. Buradaki süreç ilaçlarımızın etkisinden dolayı taburcu olduğu zaman araba kullanamıyor. İnce işleri daha zor yapabiliyor. Yani 2-3 saat.
Dikkat etmek lazım doğal
evet,
olarak.
2-3 saat daha hassas olabiliyor. Bunun hakkında onlara dikkat etmesi gerekiyor.
Çocuğum genel anestezi ile uyutularak sünnet olacak. Anesteziden önce ve sonra yemesi ya da yememesi gereken bir şey var mı?
Burada önemli şey anesteziden önce yememesi gerekiyor. Burada hastanın yaşı, klinik durumuna göre, eğer normal beslenen bir çocuksa minimum 6 saat aç kalmasını istiyoruz. Ve ameliyattan sonra da uyanma odasını aldıktan sonra veya yatağını aldıktan sonra yeterli derecede yutma refleksi dediğimiz artık kendine gelmesi durumuna kadar yemesi, bir şey yiyip içmesini istemiyoruz biz. Daha sonra zaten normal hayatına dönebiliyor.
Yoksa gıdanın cinsiyle bir alakası yok yani.
Yok.
Peki. Dedem ameliyat olacak. Ameliyatı yapacak hekim dedi ki anestezi doktoru anestezi alıp alamayacağınıza karar verecek. Bu kararı nasıl verecek?
Burada bu kararı biz anestezi öncesi, yani ameliyat öncesi hastayı görüşerek, çeşitli sorular sorarak, muayene ederek bir şey içinde, disiplin içinde oluşturduğumuz form var. Bunu hastaya soru cevap şeklinde veya klinik daha önce geçirdiği ameliyatlar, geçirdiği hastalıklar çerçevesinde karar veriyor anestezi doktorları.
Ama sonra herhalde bir risk skalası vardı. ASD miydi?
Evet.
ASA mıydı?
ASA skalasına göre.
Ne oluyor bunda? Belli bir puanın üzerinde alan hasta hiç ameliyat olmamalı mı?
Burada şu var. Dediğimiz gibi hastaya bilgilendirerek, kar zarar oranını ortaya koyularak, hastayla beraber konuşularak bu karar veriliyor. Ve hasta karar veriyor. Son rıza göstermesi gerekiyor. Şöyle diyeyim. Mesela 25-30 yaşında hiçbir hastalığı olmayan, genç bir insan, hiçbir alerjisi olmayan bir insanın risk faktörüne 1 diyorsak, belli bir kalp ameliyatı geçirmiş, akciğer ameliyatı geçirmiş,
sigara
belli bir
kullanmış,
hastalığı var, sigara kullanmış. Bu hastanın riski farklı. Bunları hastaya anlatarak, geçireceği ameliyatın gerekli olup olmadığını cerrahla görüşerek bu şekilde bir karar veriliyor. Bu tabii ki kritik bir karar. Yani hasta diyor ki hayatımı ortaya koyuyorum falan şeklinde oluyor. Aynı şekilde dediğimiz gibi yani bu bazısı çok ağrılı işlemler oluyor. Ağrısından kurtulmak istiyor. Yaşam kalitesini artıracağı için. Evet. Bunu dediğimiz gibi hasta çoğu şeyi hasta yaşadığı için hastanın karar vermesi, son kararı onlar veriyor.
Daha önce iki kez mideme endoskopi yapılacaktı ancak çok ördüğüm için yapılamadı. Anesteziyle yapılabilir mi?
Evet, artık yapılabiliyor anesteziyle endoskopi.
Yani genel anesteziyle mi yapılıyor?
Yok hocam, sedasyon dediğimiz yani yarı uykulu hali ile yapılabiliyor.
En azından direnemeyecek hale geliyor.
Direnemiyor. Refleksleri biraz daha şey yapıyor ama yutma refleksi ve öteki refleksleri, öksürük refleksi baki kalıyor. Hastanın daha doğrusu şöyle diyeyim, klinik durumuna göre bazen o heyecanını yenmek bile, ufak bir anestezi bile hastayı çok rahatlatarak o beynindeki oluşturduğu korkuları ve durumları yendiğimiz zaman bile çok daha rahat bir şekilde ameliyat olması sağlanabiliyor.
Peki. 16 aylık bebeğim kasık fıtığı ameliyatı olacak. Ameliyat anesteziyle olacakmış. Uyanması ne kadar sürer? Hemen uyanabilir mi? Bir sıkıntı yaşar mıyız?
Burada dediğimiz gibi durumuna göre, fıtığının durumuna göre ameliyat süresi değişebiliyor. Burada yine cerrahiyle görüşerek kendisine belli bir süre tespiti bulunabiliyor. Ama herhangi bir sıkıntısı olmayan basit bir fıtıksa dediğimiz gibi biz uyanma odasında zaten hastayı rahat hayatını idame ettirebilir. Komplikasyonlarından sıyrılmış bir şekilde, daha doğrusu genelde ağlayarak annesine teslim ediyoruz. Evet. Bizim için en konforlu durum ağlayan bebek.
Eyvallah. Şimdi Mehmet Hocam, siz tıp fakültesi mezunusunuz. Üzerine evet. 4-5 yıl anestezi ihtisası yaptınız. Anesteziyoloji uzmanısınız.
Evet.
Anestezist kimdir?
Anestezist
ve anestezi teknisyeni.
Teknisyeni ve teknikerleri oluyor. Onlar da bizim beraber çalıştığımız ameliyathanedeki arkadaşlarımız oluyor. Aynı ameliyathane ortamında.
Onlar da anestezi verebiliyorlar mı?
Anestezi tek başına artık veremiyorlar. Daha önce verebiliyorlardı ama artık ülkemizde şey olarak veremiyorlar.
Uzman hekim bulunması
gerekiyor. Uzman hekim bulunması
gerekiyor. Şimdi soruyu niye böyle başlattım? Bir yakınımdan duydum, anestezi doktoru uyuttuktan sonra gidiyormuş. Gidiyor mu? Kalıyor mu?
Yok hocam.
Ne olur, kalsa ne olur?
Şöyle bir şey var. Zaten ameliyathanenin içindeyiz. Belli bir şeyde uyuturken zaten başında bulunuyoruz. Daha ameliyathaneden karşılarken hastayı beraber karşılanıyor. Ve dediğimiz gibi anestezi teknisyeni ve teknikeri arkadaşlarla beraber ameliyathaneye alıyoruz ve hastayı uyutuyoruz. Ve dediğimiz gibi ameliyattan, hasta uyuduktan sonra ayrılma gibi bir durum olmuyor. Burada zaten yetişmiş arkadaşlarımız oluyor. Bir ekip olarak düşünmek gerekiyor. Bu şekilde güvenli bir şekilde anestezi sağlıyoruz.
Yani bilfiil hasta makineye bağlı, bunları gözlemleyen anestezi teknisyeni yani de orada. Anestezi hekimi de orada.
Evet.
Peki bazen şöyle oluyor. Mesela 6-7 odalı bir ameliyathanede 2-3 anestezi uzmanı hekim evet. görev yapıyor.
Yoğunluk olduğu zaman maalesef hani direkt hastanın yanında duramasak bile bir yan odada.
Ama başını bekleyen bir tecrübeli şahıs var.
Var.
Oyun başında. Bir yakın ameliyat sırasında bacağını oynatmış. Ona da bağlı bir problem yaşanmış. Doktor ameliyat sırasında uyandığını söylemiş.
Hı hı.
Böyle bir şey mümkün mü?
Hocam bunlar çok çok nadir olabilecek şeyler. Artık dediğimiz gibi her zaman kontrol altında durduğu için hastanın böyle hareket etmesi veya şeyi olamıyor. Buradaki ne ameliyat olduğunu ve şeyi tam durumunu bilemiyorum ama öyle korku...
Sanki Mehmet Hocam sözünüzü kestim. Sanki cerrah, anestezist ve hasta arasında böyle birbirine düşmüş.
Arada kalmış gibi.
Bir şey demiş ama.
Şöyle diyeyim. Mesela kadın doğum hastaları veya şey hastaları, biliyorsunuz o kadın doğum masası çok rahatsız bir masa. Ve bacak ağrısı hiç ameliyatla ilgisi olmayan bir durum gibi görünüyor. Ve kol ağrısı dediğimiz gibi pozisyonel ağrılar olabiliyor. Yani hasta uyuduğu için nasıl kolunu kendini rahatsız eden bir pozisyonda unutuyor. Veya daha sonra ağrıyor ya daha doğrusu bizim anestezi etkisinde ağrıdığını da bilmediği için daha sonra bunu öyle bir sıkıntı yaşayabiliyor.
Ameliyat sırasında kolunu bacağını oynatabilir mi?
Ameliyat sırasında gelen anestezide oynatamaz. Ama şöyle bir olay olmuş olabilir. Tabii ki tam yaşananını bilmiyorum. Uyanma sırasında veya tam uyandıktan sonra uyanma odasında ayağını bir yere çarpmış veya öyle bir durum yaşanmış olabilir. Tam olayı bilmediğim için kesin bir şey söyleyemiyorum.
Dördüncü bir cephe açmayalım diyorsunuz.
Evet.
Peki Mehmet Hocam, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.
Kıymetli Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicilerinin bir nefes sihat@erkamradyo.com adresini gönderdiği sorulardan derledik. Daha biriken sorularımız var. İnşallah bir programda sizi misafir etmek isteriz.
Çok memnun olurum hocam.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki konuğumuz anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Zamanoğlu idi. Kendisiyle sizlerden gelen soruları paylaştık. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim hocam.